Ayrım 13.
Sonra yine o her zamanki kuşkunun içine daldım. Sımsıkı tuttum elini. Sen bıraktın beni. Yeraltı trenine inmek ölümdü. Koparılmıştık birbirimizden. Bütün o yüzler aşağılarda, bırakılmış kayalar üzerinde kükrüyor görünen bomboş rüzgar çekip almıştı bizi birbirimizden. Odamda gözlerimi bir noktaya dikip oturdum. Saat 5'te artık senin bana bağlı olmadığını biliyordum. Kaptım telefonu, senin bomboş odandaki zır zır salak ses dövüp durdu yüreğimi. İşte tam o sırada kapı açıldı, sen karşımda duruyordun. Buluşmalarımızın en yetkiniydi o. Ama bu buluşmalar, bu ayrılmalar yıkacak bizi sonunda. Şimdi bu ada merkezmiş gibi görünüyor bana. Ölümsüz geceden kepçeyle çıkarılmış bir şey gibi. Dışarıda çizgiler bükülüyor, kesişiyor. Ama bizim çevremizde sarıyor bizi. Burada merkezleştik. Burada susabilir ya da seslerimizi yükseltmeden konuşabiliriz. Şu çarptı mı gözüne ve sonra şu diyoruz. O dedi ki, yani o duraksadı, sanıyorum kuşkulandı. Her neyse, sesler duydum. Merdivende bir hıçkırık. Gecenin ilerlemiş saatlerinde. Onların ilişkilerinin sonu. Böylece çevremizde sürekli güzel iplikler eğiriyoruz. Bir düzen kuruyoruz. Platon ve Shakespeare'i de alıyoruz içine. Hem sonra belirsiz kişileri de. Hiçbir önemi olmayanları. Yeleklerinin sol yanına haç takan adamlardan nefret ediyorum. Törenlerden, yanıp yakılmalardan, başka bir titrek, üzünçlü biçimin yanında titreyen insanın üzünçlü biçiminden nefret ediyorum. Tantanadan da, ilgisizlikten de, gece için giyinip kuşanmış, yıldızlar, süsler takılmış insanların mum ışıkları altında bir noktayı, hem de hep yanlış noktayı vurgulayarak attıkları nutuklardan da. Ama yine de hendekteki bir serpinti, kış altında dümdüz bir tarlada gün batımı, bir arabada elleri böğründe yaşlı kadının bir sepetle oturuş biçimi, baksın diye yanımızdakine gösterdiğimiz şeyler bunlar. Birisine baksın diye bir şeyi göstermek nasıl da büyük avuntu. Ve sonra konuşmamak, bilincin daracık, karanlık yollarını izlemek, geçmişe girmek, kitaplara konuk gitmek, itip açmak dallarını, bir meyve koparmak. Ve sen onu alıyor, şaşkına dönüyorsun. Ben senin bedeninin aldırmasız kıpırtılarını alır, şaşkına dönerken onun rahatlığıyla, gücüyle nasıl da ardına dek açıyorsun pencereleri. Becerikli kullanıyorsun ellerini. Yazık, bilincim engelleniyor biraz, az sonra duraklıyor. Sonuca ıslak, belki de iğrenç yuvarlanıyorum. Yazık, Hindistan'da güneş başlığıyla at sürüp küçük bir eve dönemedim. Senin yaptığın gibi geminin güvertesinde hortumla birbirlerine su fışkırtan yarı çıplak oğlan çocukları gibi ortalıkta yuvarlanamam. Bu ateşi istiyorum ben, bu sandalyeyi istiyorum. Gün boyu bir şeylerin peşinde koştuktan sonra, onun üzünçlerinden sonra, inlemelerinden, beklemelerinden, kuşkularından sonra yanına oturacağım birisini istiyorum. Tartışmalardan, uzlaşmalardan sonra özel yaşamımı istiyorum. Seninle yalnız olmak, bu yaygarayı düzene sokmak. Çünkü alışkılarım konusunda ketiden düzenliyim. Yeryüzünün pisliğine, bozulmuşluğuna karşı çıkmalıyız. Dönen, girdaplar oluşturan, kusulmuş, ezen kalabalığı. Kişi kağıt keseceğini bile romanın sayfaları arasında tam bir düzenle kaydırmalı. Mektup paketlerini yeşil ipekle düzgünce bağlamalı. Faraşla külleri toplamalı. Bozulmuşluğun korkusunu sindirmek için elinden geleni yapmalı. Romalıların dayanıklılığını ve erdemlerini yazanları okuyalım. Kumlar içinde yetkinlik arayalım. Evet, ama soylu Romalıların erdemini, dayanıklılığını senin gri gözlerinin ışığı altına kaydırmayı seviyorum. Dans eden çimenlerin, yaz esintilerinin, oynayan oğlanların kahkahaları, bağırışmaları altına, gemi güvertelerinde hortumla birbirlerini ıslatan çıplak kamarotların. Bu nedenle yan tutmaz bir arayıcı değilim, Louis gibi. Kumlar içinde yetkinlik peşine düşmüş. Her zaman renkler lekeliyor sayfayı. Bulutlar geçiyor üzerinden. Ve şiir, düşünüyorum da yalnızca senin konuşan sesin. Alkibides de Ajax, Hector, Percival de sensin. Ata binmeyi sevdiler. Umursamazca tehlikeye attılar yaşamlarını onlar. Kitaplara çok düşkün de değillerdi öyle. Ama sen ne Ajax'sın ne Percival. Senin kendine özgü tavırlarınla burunlarını kırıştırmadılar, alınlarını kaşımadılar. Sen sensin, birçok şeyin yokluğuna karşın beni avutan da bu işte. Çirkinim, güçsüzüm, yeryüzünün aktöre çöküşüne karşın gençliğine uçuşuna, Percival'in ölümüne, sayısız acılara, kinlere, kıskançlıklara karşın. Ama bir gün kahvaltıdan sonra gelmezsen, bir gün seni bir aynada, Belki de başkasının ardından bakarken görürsem, telefon senin boş odanda çınlar çınlarsa, ondan sonra ben, anlatılmaz acılardan sonra ben, çünkü insan yüreğinin çılgınlığına sınır yoktur, bir başkasını arayacağım, bir başka sen bulacağım. Bu arada gel, zaman saatinin tiktaklarını bir vuruşta susturalım. Yaklaş. Güneş alçalmıştı şimdi gökyüzünde. Bulut adacıkları yoğunlaşmıştı. Güneşin önünde sürüklüyorlardı kendilerini. Bu yüzden kayalar birdenbire karardı. Titreyen çakır diken mavisini yitirdi. Gümüş rengine dönüştü. Gri bezler gibi gölgeler savruldu denizin üzerinde. Dalgalar artık ne uzaklardaki havuzlara konuk gitti, ne de kumsalda düzensiz uzanan kara noktalardan oluşmuş çizgiye ulaştılar. Kum inci beyazı, pürüzsüz, pırıl pırıldı. Kuşlar birden çullandılar. Havada, yükseklerde halkalandılar. Bazıları rüzgar olduklarında yarıştılar, döndüler. Binlerce şerite kesilmiş bir tek bedenmiş gibi dilimlediler onları. Ağaç tepelerine inen bir ağ gibi üşüştü kuşlar. Şurada yalnız başına uçan bir kuş bataklığa doğru çırptı kanadını. Beyaz bir kazığın üzerinde tek başına öylece durdu. Kanatlarını açarak, kapayarak. Birkaç taç yaprağı düşmüştü bahçede. Deniz kabuğu biçiminde uzandılar toprağa. Ölü yaprak tutunduğu kıyıda durmuyordu artık. Uçurulmuştu. Orada koşuşturarak, burada bir sapın önünde duraklayarak. Bütün çiçeklerin üzerinden aynı ışık dalgası geçti birden. Gösterişli bir salınım ve parıltıyla bir yüzgeç gölün yeşil camını kesmişçesine. Arada bir alçaktan esen ustalıklı, zorlu rüzgar yığın yığın yaprakları aşağı yukarı savurdu. Ve sonra rüzgar duruldukça her yaprak yeniden kimliğini kazandı. Parıltılı disklerini güneşte yakan çiçekler rüzgar onları sarstıkça güneş ışınının yana itti. Ve sonra yeniden kalkamayacak denli ağır olan kimi başlar usulca eğildi. Öğle sonrası güneşi tarlaları ılıttı. Gölgelere mavi akıttı. Mısırı kızıllaştırdı. Derin parlaklık vernik gibi yayıldı tarlaların üzerine. Bir araba, bir at, bir ekin kargası sürüsü onun içinde her ne kımıldarsa altın olarak yuvarlanıyordu. İnek ayağını kımıldatırsa kızıl altından dalgacıklar titriyor, boynuzları ışıkla çizilmiş görünüyordu. Kırlardan gelen salkım saçak yüklü kısa bacaklı, ilkel görünümlü arabalardan süpürülmüş lepiska saçlı mısır serpintileri öylece durdu hendeklerde. Yuvarlak başlı bulutlar yuvarlandıkça küçülmedi hiç. Yuvarlaklıklarının her atomunu korudu. Şimdi geçerken ağlarının atılışında bütün bir köyü yakaladılar ve uzaklaştıkça onu yine bıraktılar. Özgür uçsun. Uzaklarda, ufukta, mavi, gri tozun milyonlarca damarı arasında bir pencere camı yandı. Yalın çizgisi durdu bir çan kulesinin ya da bir tek ağacın. Kırmızı perdeler, beyaz güneşlikler pencerenin kıyısına çarparak içeri dışarı uçuştu düzensiz vuruşlarla. Açılımlarla içeri dolan ışık uçuşan perdelerden içeri zorlu esişlerle saldırırken bir kahverengililik, bir bırakılmışlık taşıyordu. Burada çekmeceli dolabı kahverengileştirdi. Orada sandalyeyi kırmızılaştırdı. Ötede yeşil kavanozun üzerindeki pencere yansımasını dalgalandırdı. Her şey bir an için dalgalandı. Kararsızlık, belirsizlik içinde eğildi. Odada salınan koca bir pervane, masaların, sandalyelerin o inanılmaz sertliğini süzülen kanatlarıyla gölgelemiş gibi. Ve zaman dedi Bernard, bırakıyor, düşsün damlası. Ruhun çatısında oluşan damla düşüyor. Bilincimin çatısında oluşarak zaman, bırakıyor düşsün damlası. Geçen hafta durmuş, tıraş olurken damla düştü. Usturam elimde dururken ansızın, eylemimin yalnızca alışkıya bağlı doğasını ayırt ettim. Oluşan damla bu işte. Ve işlerini sürdürdükleri için alayla kutladım ellerimi. Tıraş ol, tıraş ol, tıraş ol dedim. Durmadan tıraş ol. Damla düştü. Çalıştığım gün boyunca aralıklarla yiten ne, tükenen ne diye usun boş bir bölgeye gitti. Ve tükenen ve yitirilen diye mırıldandım. Tükenen ve yitirilen. Kendimi sözcüklerle avutarak, herkes yüzümün anlamsızlığını, konuşmamın amaçsızlığını gördü. Tümcemin son sözcükleri kuyruklarını sallayıp uçuverdiler. Eve gitmek için paltomu iliklerken daha çok tiyatroculara yakışır bir biçimde gençliğimi yitirdim dedim. Her bunalımda duruma uymayan söz dizilerinin kurtarıcı olarak gelmekte direnmesi nasıl da yabansı, elde defter eski bir uygarlıkta yaşamanın bedeli. Bu düşen damlanın gençliğimi yitirmemle hiçbir ilgisi yok. Bu düşen damla bir noktaya doğru incelen zaman. Oynaşan ışıkla kaplı, güneşli bir çayır olan zaman, gün ortasında bir tarla gibi her yana uzanmış olan zaman sarkıyor. Zaman bir noktaya doğru inceliyor. Bir damlanın tortuyla ağırlaşmış bardaktan düşmesi gibi düşüyor zaman. Gerçek dönemler bunlar, gerçek olaylar bunlar. Sonra havanın parlaklığı çekilmiş gibi dibi görüyorum. Alışkanlıkların kapladığı şeyi görüyorum. Günlerce tembel tembel yatakta yatıyorum. Dışarıda yemek yiyorum. Morina balığı gibi açıyorum ağzımı. Tümcemi bitirme sıkıntısına katlanmıyorum. Ve genellikle öylesine kararsız olan davranışlarım mekanik bir açlık kazanıyor. Bu durumda bir büronun önünden geçerken mekanik davranışları olan birinin tüm durgunluğu içinde içeri girdim. Roma'ya bilet aldım. Şimdi bu bahçelerde, bu ölümsüz kenti gözden geçirerek taş bir sırada oturuyorum. Ve 5 gün önce Londra'da tıraş olan bu küçücük adam daha şimdiden eski giysiler yığınına benziyor. Londra'da ufalandı. Londra devrilmiş fabrikalar ve birkaç gaz deposundan yapılmış. Aynı zamanda bu tantanalı gösteriye de katılmıyorum. Mor kuşaklı papazları, resimlere benzeyen dadıları görüyorum. Dış görünüşleri ayırt ediyorum yalnızca. İyileşmek üzere olan hasta gibi oturuyorum burada. Yalnızca tek heceli sözcükler bilen çok yalın kat bir adam gibi. Güneş sıcak diyorum, rüzgar soğuk. Toprağın üzerinde bir böcek gibi ortalıkta taşındığımı duyuyorum. Yemin edebilirim ki işte burada otururken onun katılığını, dönme eylemini duyuyorum. Yeryüzüne ters düşecek yöne gitmek için en küçük bir isten bile duymuyorum. Bu duyumu birkaç santim daha uzatabilseydim, içime öyle doğuyor ki çok yabansı bir bölgeye dokunacaktım. Ama çok sınırlı bir koku alma yeteneğim var. Bu dalgınlık durumlarını uzatmayı hiçbir zaman istemedim. Hoşlanmıyorum onlardan. Küçümsüyorum da. 50 yıl aynı yerde göbeğini düşünerek oturan biri olmak istemiyorum. Parke taşları üzerinde tıkırdayan araba, bir sebze arabasına koşulmak istiyorum. Gerçek olan doyumunu tek kişide ya da sonsuzlukta bulanlardan biri olmadığım. Özel oda sıkıyor beni, gökyüzü de. Benim varlığım yalnızca bütün yüzleri birçok kişi önünde apaçık tutulduğunda parıldıyor. Onlar başarısızlığa uğradıklarında ben yanmış kağıtlar gibi ufalanarak deliklerle doluyorum. Ah, Bayan Moffat, Bayan Moffat diyorum. Gel, süpür at hepsini. Bir şeyler kopup düştü benden. Belli tutkuları gereğinden çok yaşadım. Dostlar yitirdim. Kimilerini ölümleriyle, Percival, kimilerini caddede karşıdan karşıya geçmekteki yalın kat yeteneksizliğimle. Bir zamanlar görüldüğü denli yetenekli değilim. Belli şeyler uzanamayacağım bir yerlerde duruyor. Felsefenin güç sorunlarını hiçbir zaman anlayamayacağım. Roma, yolculuğumun son sınırı. Geceleyin uykuya dalarken bazen güm diye oturuyor içime. Tahiti'de alev alev bir meşale ışığında mızrakla balık avlayan yerlileri, ormanda sıçrayan bir aslanı, çiğ et yiyen çıplak bir adamı hiçbir zaman göremeyeceğim. Ne Rusça öğreneceğim, ne vedaları okuyacağım. Hiçbir zaman kafamı bir daha direğe çarpmayacağım. Ama hala bu çarpmanın zorluğundan gecelerime birkaç yıldız düşüyor güzelliklerle. Ama düşündüğüm gibi gerçek yaklaşıyor. Yıllar boyunca gururla mırıldandım. Benim çocuklarım, benim karım, benim evim, benim köpeğim. Anahtarımla kapıyı açıp içeri girdiğimde o bildik dinsel törenden geçecek, kendimi oğluk örtülerle saracaktım. Şimdi o şirin örtü düştü. Mal mülk istemiyorum şimdi. Ama düşüneyim şimdi. Damla düşüyor. Bir başka aşamaya ulaşıldı. Aşama üzerine aşama. Ve niçin aşamaların sonu olmalı? Ve nereye varıyorlar? Hangi sonuca? Çünkü ağır başlıklarını kuşanmış geliyorlar. Bu açmazlarda sofular, şu önümden gelip geçen mor kuşaklı, duygusal görünüşlü, orta sınıftan adamlara başvurur. Ama bize gelince biz kızarız öğretmenlere. Bir adam çıkıp, gör işte bu gerçektir desin, ben hemen geride biraz balık aşıran kumlu bir kedi görürüm. Bak kediyi unuttun derim. Okulda yarı karanlık doğa odasında Neville'le doktorun haçının görünümüne işte böyle öfkelenmişti. Bir kedi ya da Lady Hampden'in öylesine titizlikle burnuna bastırdığı çiçek demeti çevresinde vızıldayan arıyla her zaman düşünce yönüne değiştiren ben hemen bir öykü uyduruyorum. Öylece haçın aşılarını yok ediyorum. Binlerce öykü uydurdum. Sayısız defter doldurdum. Gerçek öyküyü, bütün bu sözcüklerin oturacağı o bir tek öyküyü bulduğumda kullanılacak tümcelerle. Ama daha bulamadım o öyküyü ve sormaya başlıyorum. Öyküler var mıdır diye. Bak, şimdi bu terastan aşağıda kaynaşan halk yığınına. Genel eyleme, yaygaraya bak. Şu adamın katırıyla başı dertte. Yarım düzine iyi niyetli aylak yardımlarını sunuyor. Ötekiler bakmadan geçiyorlar. Bir çilede iplikler denli çok değişik ilgileri var. Yuvarlak beyaz bulutların yuvarlanmasıyla silinip süpürülen gökyüzüne bak. Düz toprağın, su yolu kemerlerinin, paramparça Roma kaldırımlarının, Kampana'daki mezar taşlarının, Kampanadan da öte, denizin, sonra yine daha çok toprağın, sonra denizin birliğini düşle. Bütün bu görünüş içinden bir ayrıntıyı koparıp alabilirdim. Diyelim ki katır arabasını ve onu en büyük kolaylıkla tanımlayabilirdim. Ama katırıyla başı derde girmiş bir adamı niye tanımlayayım? Yine şu merdivenleri çıkan kız üzerine öyküler türetebilirdim. Erkekle karanlık bir kemerin altında buluştu. Bitti dedi erkek. İçine porselenden bir papağanın asılı olduğu kafesten yüzünü çevirerek. Ya da yalnızca hepsi bu. Ama ne diye gönlümce çizdiğim bir resmi zorla yerleştireyim? Niye şunu vurgulayayım? Bunu biçimlendireyim. Küçük biçimler bükeyim. Sokaklarda, tepsilerde satılan oyuncaklar gibi. Bütün bunların içinden niye şunu seçeyim? Bir tek ayrıntıyı. İşte burada ben yaşamımın söz konusu olduğu bir değişim içindeyim. Ve onlar yalnızca Bernard Roma'da 10 gün geçiriyor diyecekler. İşte burada bu terası bir aşağı bir yukarı arşınlıyorum. Tek başıma uyum kuramamış. Ama gözlemle işte yürüdükçe kesik çizgiler ve noktalar nasıl da sürekli bir çizgide bütünlenmeye başlıyor. Nesneler ben bu merdivenleri çıkarken taşıdıkları çıplak birbirinden bağımsız kimliklerini nasıl da yitiriyorlar. Büyük kırmızı saksı şimdi. Sarımsı yeşil bir dalgada kırmızıya çalan eğri bir çizgi. Şimdi yeryüzü önümden geçmeye başlıyor. Tren kalktığında hendeğin kıyıları, gemi kımıldadığında denizin dalgaları gibi. Ben de kımıldıyorum. Bir şey bir başkasını izlediğinde ağacın derken telgraf direğinin ardından hendekteki kesintinin gelişi. Önü alınamaz göründüğünde genel akışın içine giriyorum. Kuşatılmış, içeri alınmış, katılarak kımıldadığımda alışılmış tümceler fıkırdamaya başlıyor. Bu baloncukları düşüncemdeki tavan arası kapısından özgür bırakmak istiyorum. Ve böylece kafası arkadan bana şöyle böyle bildik görünen şu adama yöneltiyorum adımlarımı. Okulda birlikteydik. Kuşkusuz karşılaşacağız. Birlikte yemek yiyeceğiz kesinlikle. Konuşacağız. Ama dur bakayım. Bekle bir dakika. Bu kaçış anları küçük görülmemeli. Çok seyrek geliyorlar artık. Tahiti olasılıklar içinde görülüyor şimdi. Bu korkuluktan eğiliyor. Uzaklarda ıssız bir su görüyorum. Bir yüzgeç dönüyor. Bu yalın görsel izlenip hiçbir usavurma çizgisine bağlı değil. Kişinin ufukta bir yunus balığının yüzgecini görebileceği gibi sıçrıyor. Görsel izlenimler sık sık öylesine tamlıkla tümcelerle çakışıyor ki zamanla sözcüklerin örtüsünü kaldıracak. Onları tatlı dille kandıracağız. Öyleyse ığının altına ıssız sularda bir yüzgeç diye not düşeyim. Bilincimde ayrılmış bölgelere son bir tümce için sürekli not düşen ben bunu da belirtiyorum. Bir kış gecesini bekleyerek. Şimdi bir yere gidip yemek yiyeceğim. Bardağımı kaldıracağım. Şaraba bakacağım. Her zamankinden daha büyük bir dalgınlıkla inceleyeceğim. Güzel bir kadın lokantaya girip masalar arasında ilerlediğinde bak nereden geliyor ıssız sulara karşı diyeceğim. Anlamsız bir gözden belki. Ama benim için ağır başlı, kurşun renkli ve yıkılan dünyaların, yıkıma dökülen suların ölümcül sesi. Böylece Bernard seni ansıyorum. Girişimlerimin alışılmış yoldaşı, seni. Haydi gel, bu yeni bölüme başlayalım. Bu yeni, bu bilinmeyen, yabansı, tümden kişiliksiz ve ürkünç deneyimi, yeni damlanın, bu kendini neredeyse biçimleyecek olanın, oluşmasını gözlemleyelim. Larpent o adamın adı. Bu sıcak öğle sonrasında, dedi Susan. Oğlumla yürüdüğüm bu bahçede, bu tarlada, tutkularımın doruğuna ulaştım. Kapının menteşesi pastı, kaldırıp açıyor oğlum onu. Çocukluğun zorlu tutkuları. Ginny bahçede Louise'i öptüğünde gözyaşlarım, çam kokan sınıftaki öfkem, yabancı yerlerde benekli toynaklarıyla, takırtılarıyla katırlar geldiğinde, şallara sarılmış, saçlarında karanfiller, İtalyan kadınları çeşme başında çene çaldıklarındaki yalnızlığım, güvenlik, varlık, tanışıklılıkla armağanlandırıldı. Erinç içinde verimli yıllarım oldu. Gördüğüm her şey benim. Tohumdan ağaçlar yetiştirdim. Geniş yapraklı nilüferlerin altına mercan balıklarının gizlendiği havuzlar yaptım. Çilek ve marul bahçelerinin üzerine ağla kapladım. Eşek arılarından korumak için armutları, erikleri beyaz torbalar içine diktim. Bir zamanlar küçücük yataklarında meyveler gibi örtülmüş oğullarımın, kızlarımın ağlarını yırtıp benimle yürüdüklerini, çimlere benden uzun gölgeler düşürdüklerini gördüm. Çitle çevrilmişim, kendi ağaçlarımdan biri gibi dikilmişim buraya. Benim oğlum diyorum, benim kızım diyorum. Demir satıcısı bile üzerine çiviler, boyalar, çit telleri saçılmış tezgahından bakarak kapıdaki kelebek ağlarıyla, semerlerle, arı kovanlarıyla dolu eski püskü arabaya saygı duyuyor. Yılbaşında saatin üzerine ökse otu asıyoruz. Böğürtlenlerimizi, mantarlarımızı tartıyoruz. Reçel kavanozlarımızı sayıyoruz. Yıldan yıla konuk odası penceresindeki kepengin önünde boyumuz ölçülsün diye duruyoruz. Aralarına gümüş yapraklı bitkiler de sıkıştırarak beyaz çiçeklerden ölenler için çelenkler de yapıyorum. Ölen çoban için duyduğum üzüntüyü, ölmüş arabacının karısına duygudaşlığımı belirten kartlar sıkıştırarak son korkularını mırıldanan, elime sarılan can çekişen kadınların yanı başında oturuyorum. Benim koşullarımda doğmamış, küçük yaşlarda çiftliğe, gübre yığınlarına, içeri dışarı koşuşturan tavuklara, iki odada çocuklar büyüten bir anneye alışmamış olanların katlanamayacakları odalara giriyorum sık sık. Sıcaktan eriyen pencereler gördüm. Musluk taşının kokusunu duydum. Çiçeklerim arasında elimde makasla dururken soruyorum şimdi. Nereden girilebilir gölge içeri? Benim emek verilerek toplanmış, amansızca bastırılmış yaşantımı hangi sarsıntı çözebilir? Yine de bazı bazı bıkıp usanıyorum doğal mutluluktan. Büyüyen meyvelerden, evi, kürekler, tüfekler, kafa tasları, armağan olarak kazanılmış kitaplar ve öbür utku anıtlarıyla darmadağın eden çocuklardan. Bedenden bıktım usandım. Kendi uğraşımdan, koruyan, verimliliğimden, becerikliliğimden usanıyorum. Ananın acımasız tavırlarından, koruyan, kıskanç gözleri altında uzun bir masanın çevresine kendi malı çocukları toplayan, hep kendi malı. Serin yağmurlarıyla, birden açan sarı çiçekleriyle ilk yaz geldiğinde mavi gölgede duran ete bakarken çocukken güneşin nasıl doğduğunu, kırlangıçların kanatlarını nasıl çimenlere sürüyüp uçtuklarını, Bernard'ın kurduğu tümceleri ansıyorum. Ve kayın ağaçlarının iskeletten kökleri üzerinde oynaşan ışıklar saçıp göğün mavisini parçalayan yapraklar kat kat, apaydınlık, sallandı, hışkırıklarla oturduğum yerde. Güvercin havalandı. Fırladım yerimden. Koştum sözcüklerin ardından. Bir balondan sallanıp ip gibi yukarılara, yukarılara, daldan dala sürüklenerek kaçan. Sonra çatlak bir tas gibi sabahının uyumu dağıldı. Un torbasını yere koyarak yaşam, tutuklanmış kamışları kuşatan cam gibi duruyor çevremde diye düşündüm. Makası tutuyorum elimde. Hatmi çiçeklerini kesiyorum. Elvedon'a gitmiş olan, çürük yaş mazılar üzerinde yürümüş, yazı yazan kadını, kocaman süpürgeleriyle bahçıvanları görmüş olan ben. Soluk soluğa geri döndük. Yoksa vurulacak hayvanlar gibi duvara çivilenecektik. Şimdi ölçüyorum, bir şeyleri koruyorum. Geceleyin koltuğa oturuyorum. Dikişime uzanıyorum. Kocamın horlamasını duyuyorum. Geçen bir araba pencere camını parlattığında başımı kaldırıyorum. Yaşam dalgalarının çevreme fırlatıldığını, parçalandığını duyuyorum. Kök salmış olan benim çevreme haykırışlar duyuyorum. İğnemi içeri dışarı iteler, patiskadan ipliğimi çekerken öbür yaşantıların köprünün ayakları çevresindeki saman çöpleri gibi girdaplar yaptığını görüyorum. Bazen beni sevmiş olan Percival'i düşünüyorum. Hindistan'da da at sürdü ve düştü. Bazen Ruhada'yı düşünüyorum. Tedirgin çığlıklar gecenin ıssız saatlerinde uyandırıyor beni. Ama çoğunluk oğullarımla doygun geçiyor. Hatmi çiçeklerinden ölü taç yaprakları kesiyorum. Oldukça bodur bedenimle, zamanından önce grileşmiş saçlarımla ama pırıl pırıl gözlerimle, armut biçimi gözlerimle tarlalarımı adımlıyorum. İşte burada duruyorum dedi Jini. Özlenen bütün yerlerin buluştuğu yeraltı istasyonunda. Picardy'nin Regent Caddesi'nin High Market'in. Bir an kaldırımların altında Londra'nın yüreğinde duruyorum. Tam başımın üzerinde sayısız tekerlekler koşuşturuyor, ayaklar basıyor. Burada uygarlığın büyük caddeleri birleşiyor. O yana, bu yana kesişiyor. Yaşamın yüreğindeyim.